Ayrım 11, Tek, Hakan Nordik, sayfa 137, 32. bölüm. DM eve girer girmez hemen bir vodka kola hazırladı, bir dikişte içti. Terasa çıktı, şezlonga uzandı. Mükemmel bir yaz gecesiydi. Hava ılık, yıldızlar pırıl pırıl ve Boğaz Köprüsü ışıl ışıldı. Tam o anda Çırağan Sarayı'ndan havai fişekler atılmaya başladı. Son yıllarda bütün sonradan görme zenginler en pahalı düğünü kim yapacak yarışının yanı sıra en büyük havai fişek gösterisi alanında da sidik yarıştırmaya başlamışlardı. Havaya dolar savurma yarışında Türk yeni zenginlerine Rus mafyası ve Orta Doğu'nun petrol milyonerleri de eklenince yazın neredeyse her gece bir düğün oluyordu saray otelde. Havai fişek patırtısı sona erince DM'nin aklına James'in evindeki fotoğraflar takıldı. James'in Orhan'la bu kadar farklı yerde ve bu kadar çok fotoğrafı olması gerçekten dikkat çekiciydi. Dolaptaki ufak beden gömlekler ve dar pantolonlarında James'in olmadığı kesindi. Acaba Orhan'ın mıydılar ve neden James'in dolabındaydılar? Bunların yanı sıra evdeki ve balkondaki saksı çiçekleri de garipti. Beraber oturdukları üniversite yıllarında James iki defa DM'nin eve aldığı saksı çiçeklerini sulamaktan kurtulmak için asıldığı kızlara hediye olarak götürmüştü. James'in bir erkekle ilişkisi olabilir mi diye düşündü. Herif her türlü maceraya gözü kapalı atıldığı için deneme maksadıyla böyle bir ilişkiye de girmiş olabilirdi. James'ti bu. Ne yapacağı hiçbir zaman tahmin edilemezdi. Ama öyle bile olsa bunun öldürülmesiyle ne alakası olabilirdi ki? Gay düşmanı birilerinin James'i öldürmüş olması fikri çok saçmaydı. Tabii Türkiye'de her farklılığın bolca düşmanı olduğu gibi bir taraftan travesti sikip ertesi akşam av tüfeğiyle otoyolda arkadaşlarıyla birlikte travesti avına çıkan iki yüzlü hayvan sayısı da az değildi. Cebinden James'le birlikte göründükleri fotoğrafı ve panda anahtarlığı çıkardı. Ne kadar da yıpranmıştı pandacık. Bunu alalı neredeyse 15 yıl geçmişti. DM James'in aldığı foku kaybedeli yıllar olmuş, James ise pandaya bütün dünyayı gezdirmişti. Fotoğraf DM için daha da önemliydi. Üniversitenin ilk yılında ikisi de aynı şahane kıza aşık olmuşlardı. Kız önce James ile ilgilenir gibi yapmış ama DM'ye de hep çok yakın davranmıştı. Birbirleriyle bu konuyu hiçbir zaman açıkça konuşmamakla birlikte bir süre sonra hem kız hem de ikisi için durum çok rahatsız edici olmaya başlamıştı. Her şeyi üçü birlikte yapıyorlar ama çok iyi arkadaş olduklarından birbirlerine kazık atmamak için kimse kıza açılamıyordu. Bir hafta sonu üçü birlikte göl kenarında kamp yapmayı planlamışlardı ve ilk defa birlikte aynı çadırda kalacaklardı. O sabah erkenden kalktığında DM buzdolabının kapısında ikisinin birlikte çektirdikleri bu fotoğrafı ve James'ten bir not bulmuştu. ''Bizim kardeşliğimiz her şeyden ve her ilişkiden daha değerli. Ben annemi görmeye Miami'ye gidiyorum. Kampta benim için de eğlenin. İkinizi de çok seviyorum.'' Tabii DM Jennifer ile çadırda baş başa geçirdiği hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmiş ve sonrasında bir yıl birlikte olmuşlardı. Bunları düşününce gözleri doldu. Herkesin maceracı, içki düşkünü ve sorumsuz sandığı James aslında ne kadar hassas, dostlarına bağlı ve güvenilir bir insandı. DM hayattaki en yakını diyebileceği tek insanı kaybetmişti. Tek sırdaşını, kardeşini. Gözlerinden yaşlar akmaya başlayınca bir vodka daha doldurdu ve gün ağarına kadar içmeye devam etti. Terasta şezlongun üzerinde sızdı. Rüyasında James'in haftaya buluşuruz diye el salladığını görürken güneş Boğaz Köprüsü'nün üzerinde yükseliyordu. 33. Bölüm. Köpeğin eğitiminde daha hassas bir devreye girmişti. Bir takım zorluklardan sonra köpek artık hatasız bir şekilde sesli komuta alınca mankenin belirlenen noktasına saldırıyor ve tek hareketle bir parçayı kopartabiliyordu. Sandalyeye bağlı mankenin sağ bacağının altı ve sağ kolu kopmuştu. Yerde de daha önceki iki mankenden kalan parçalar duruyordu. Artık köpeği insan sesi yerine müzikle harekete geçmek üzere eğitmeye başlamıştı. Son kurban için köpeğin müziği duyunca saldırması ve en son öldürücü darbeye kadar belirli bir sırayı takip ederek vücuttaki bazı noktaları parçalamayı öğrenmesi lazımdı. Bu da bitince ölüm vuruşu için hazır olacaktı. 34. Bölüm. DM sabah 6:30 gibi terasta üzerine vuran güneşin sıcaklığıyla gözlerini açtı ve içeri gidip yattı. Bir süre sonra çalan telefonun sesiyle uyandı. Arayan annesiydi. Cevap vermedi ve uyumaya devam etti. Bir saat sonra tekrar telefon çaldı. Gene annesiydi. Açmadı, küfür etti. Kalktı. Saat zaten 13 olmuştu. Bir kahve yaptı. Saat İstanbul'da 14, New York'ta 7 olduğunda Robert Mara'nın New York numarasını tuşladı. Erken kalktığını biliyordu. Robert telefonu açar açmaz "Nasılsın, yeni bir gelişme var mı?" diye sordu. "James olayını soruyorsan bazı ipuçları var ama henüz bir netice yok. Senden bir ricam var, onun için aradım." "Nedir?" "Sen bana kağıttaki izlerden, yazı okuma yönteminden bahsetmiştin. Statik tarama mıydı, neydi? 15 sayfa alttaki kağıttaki yazı izi bile okunabiliyor demiştin."
"Evet, ESDA, yani Electrostatic Detection Apparatus."
"Hah, tamam, o işte. Elimde bir bloknotun son 3 sayfası var. Belli ki bu James'in telefonunun yanındaki not aldığı bloknot. Üstünde gözle görülür bir yazı izi yok ama bir şansımı denemek istiyorum. Sana bunu göndersem üstteki sayfalara daha önce yazılan notların izine ulaşabilir miyiz?"
"Tamam da bu artık pek çok ülkede yapılıyor. Oradaki polis laboratuvarında da vardır belki."
"Olabilir ama buradaki poliste senin kadar yakından tanıdığım kimse yok. Üstelik eve gizli girdim. Bunu ben James'in evine gizlice girdiğimde buldum. Siz gözden kaçırmışsınız, bir bakıverin diyemem herhalde. Sana yollasam baktırabilir misin?"
"Tamam, yolla ama biliyorsun gece gündüz McBride davasının peşindeyim. İki gecedir sadece 4'er saat uyuyabildim. Hemen ilgileneceğime söz veremem. Laboratuvara gidip orada tanıdığım birine rica etmem lazım. Neyse, halletmeye çalışacağım."
"Sağ ol." 35. Bölüm. DM tam yemek için dışarı çıkmaya niyetlenmişti ki telefonu çaldı. Arayan Melisa'ydı, sesi titriyordu.
"Haberler çok kötü. Orhan'ın da cesedini bulmuşlar."
"Ne zaman?"
"Bu sabah. Biraz önce Mahir haber verdi. Şile'nin biraz dışında bir evde bulunmuş. İstersen bana gel, ne yapacağımıza karar veririz. Ben de bu arada gazeteyle konuşacağım."
DM tamam dedi, adresi not etti ve hızla üstünü değiştirip çıktı. Bir taksi çevirdi. Kız Abdi İpekçi Caddesi'nde oturuyordu. İstanbul'un en pahalı caddelerinden biri, hatta belki de en pahalısıydı. Caddenin ortasında Abdi İpekçi'nin heykeli vardı. Tam heykelin önünde indi. Dünyanın en pahalı markalarının dükkanlarının olduğu caddeye Türkiye'nin en önemli basın şehitlerinden birinin ismini vermişlerdi. Louis Vuitton ve Abdi İpekçi karşı karşıya. Apartmana girdi, asansörle 5. kata çıktı. Melisa kapıyı açtı, daire içinde at koştur denebilecek cinslendi. Etrafa bakışından kız aklından geçirdiklerini anladı.
"Benim değil, babamın dairesi. Geçici olarak oturuyorum. O yüzden eşyalar böyle."
Bunu duyunca DM eşyalara daha dikkatli baktı. Gerçekten sonradan görme yeni zengin tarzı, oymalı, kakmalı, yaldızlı ve James ile aralarında Legert veya Legert Quinze stili diye dalga geçtikleri tarzdan mobilyalardı. Aralara da Melisa'ya ait olduğu anlaşılan bir iki parça eşya serpiştirilmişti. Ailenin zengin ve zevksiz olduğu anlaşılmıştı ama bu konuda bir yorum yapmadı. Anlaşılan Orhan'ı da James'i öldürenler öldürmüş. Onu da iple boğup penisini 4'e bölmüşler. Sonra da aynı James'e yaptıkları gibi göğsüne bıçakla ibnelere ölüm diye kazımışlar. Mahir hala olay yerinde.
"Mahir'i bir arasak acaba biz de gidebilir miyiz?"
"Aradım, gelmeyin dedi ama haber vermeden gidip şansımızı zorlayacağız. Zaten gazeteden de oraya bir fotoğrafçı yolluyorlar."
"İyi o zaman, hazırsan çıkalım."
Melisa çantasını kaptı, çıktılar. Kız arabayı bayağı hızlı kullanıyordu. Şanslarına köprü de açıktı. Kısa sürede Anadolu yakasına geçtiler. DM'nin telefonu çaldı. Gene annesi arıyordu. Bu 4. arayışıydı. Artık açmasa olmayacaktı. Açar açmaz fırça başladı.
Defalarca aradım. Neden telefonu açmıyorsun? Süha'dan öğrenmesem İstanbul'a geldiğini bile söylemeyeceksin. Ne saygısız, ne terbiyesiz bir çocuksun diye makineli tüfek gibi kızgınlığını kustu.
45 yaşındaki adama hala çocuk diyordu. DM kadın bağırıp rahatlasın diye bir süre sustu ve bekledi. Sonunda annesinin lafları bitince, ''Acil bir röportaj için 2 günlüğüne geldim. Hiç vaktim olmadı geldiğimden beri. İş bitince zaten arayacaktım.'' diye yalanları sıraladı. Hayatta hiç utanmadan her türlü yalanı söyleyebildiği tek kişi annesiydi.
''Neredesin?''
''Ataköy'deyim.'' Aklına ilk gelen ve annesine en uzak semti söylemişti.
''Ne zaman uğrayacaksın?''
''Bilemiyorum. Daha işlerimi halledemedim. Herhalde bugün gelemem. Nedir, bir sorun mu var?''
''Gelince anlatırım.''
''Telefonda anlatsan?''
''Yok, olmaz. Yüz yüze görüşmemiz lazım. İşini yarın halledersin. Hadi hemen atla gel.''
DM içinden tipik Deniz hanımefendi diye geçirdi. Dünyadaki tek önemli insan oydu. Emredince her işini bırakıp gidecektin. Tartışmayı uzatmamak için tamam, ilk fırsatta uğrayacağım deyip telefonu kapattı. Rahatsız edici bir sessizlik oldu. DM Melisa'ya açıklama ihtiyacı duydu. 45 yaşında bile insanın annesiyle problemi olabiliyor.
Bu işlerin yaşı yok, aile sorunları mezara kadar.
Galiba öyle. Annemler İstanbul'a dönmüşler de gidip görmem lazım.
Ben de yarın anneme gideceğim ama ben isteyerek gidiyorum. İnsanın annesi annesidir. Ne olursa olsun anneye iyi davranmak gerektiğini düşünürüm.
Deme benimkini bir görsen nereye kaçacağını şaşırırdın demek istedi ama çenesine tuttu.
James de bana hep ne olursa olsun annene iyi davran derdi. Onun annesi bende olsa ben de iyi davranırdım mutlaka.
Yolun kalan kısmında konuşmadılar. Zaten kız yoldaki bütün arabaları solladı ve 20 dakika sonra Orhan'ın öldürüldüğü evin olduğu sokağın köşesindeydiler. İki polis arabası evin kapısına kadar giden toprak yolun girişine park edip yolu kesmişti. Arabayı sokağın başına park edip indiler. Polis arabasının önünde elinde fotoğraf çantası, boynunda da 2 fotoğraf makinesi asılı olan bir delikanlı vardı. Melisa gazeteden Salih diye fotoğrafçıyı DM'ye tanıştırdı. Belli ki diğer gazetelerin ve televizyonların ya henüz haberi olmamıştı ya da yoldaydılar. Arabaların yanından geçip eve doğru yürüdüklerini gören bir polis hemen elini kaldırıp ''Buradan ileri geçiş yasak'' diyerek yollarını kesti. Melisa basın kartını gösterdi. ''Komiser Mahir'i görmeye geldik.'' ''Polis memuru burada bekleyin.'' dedi ve eve girdi. Birkaç dakika sonra Mahir kapıda göründü. Yüzünden onları görmekten pek memnun olmadığı anlaşılıyordu. ''Ben sana gelme demiştim.''
''Melisa biliyorum da seninle konuşurken gazetedeydim. Şefim duydu ve zorla gönderdi. Ben de hayır diyemedim.'' diye hemen ayaküstü bir yalan uydurdu.
''İçeri kimsenin girmesine izin vermiyoruz.''
İki fotoğraf çekip gideriz.
Fotoğraf çekmeniz söz konusu değil.
Peki çekmeyelim ama Orhan benim de arkadaşımdı biliyorsun. Hiçbir şey anlatmayacak mısın?
Anlatacaklarımı sana telefonda anlattım. Ayrıca görmeye dayanabileceğini sanmıyorum.
Tahmin ediyorum ama artık buraya kadar geldik. Gazeteye mutlaka bir şeyler yazmam lazım. Görmeden yazmak istemiyorum.
Başkomiser Hüseyin şu anda burada, üst katta. Biliyorsunuz gazetecileri de pek sevmiyor. Onun için o gelmeden evin arkasına geçelim. Bir göz atıp hemen gidin. Ama fotoğrafçı arkadaşı yollayın.
Melisa Salih'e bir şeyler söyledi. Çocuk peki deyip arabasına doğru uzaklaştı.
Mahir gelin benimle dedi. Evin arkasına dolaştılar. Arka bahçeye bakan salonun perdeleri açıktı ve içerisi rahatlıkla görünüyordu. İçeride olay yeri inceleme ekibi harıl harıl çalışıyordu. Ortalıkta fotoğraflanacak ve paketlenecek o kadar çok iz ve delil vardı ki odanın içi bomba atılmış gibiydi. Orhan salonun ortasında sırt üstü yatıyordu ve çırılçıplaktı. Mahir'in telefonda söylediği gibi göğsüne keskin bir bıçakla ibnelere ölüm yazısı kazınmış ve penisi dikine 4'e bölünmüştü. Vücudunda büyük mor lekeler vardı. Duvarda da kan mı boya mı olduğu belli olmayan kırmızı harflerle ibnelik günahtır yazılmıştı. Ortadaki sehpa devrilmiş, yemek masasının yanındaki sandalyelerden ikisi de parçalanmıştı. Anlaşılan Orhan saldırganlarla epey mücadele etmişti. Melisa hemen başını çevirip uzaklaştı. Belli ki dayanabileceği bir görüntü değildi. DM de ondan bir iki saniye daha fazla bakabildi. Birden midesi kalktı. Arkasına dönüp bir iki adım attı. Eğilip öğürmeye başladı ama kusamadı. Doğrulunca Melisa'nın gözlerinden akan yaşları sildiğini fark etti. ''Mahir, ben sizi uyarmıştım.'' dercesine yüzlerine bakıyordu. DM Mahir'e ''Bir ipucu bulabildiniz mi?'' diye sordu. ''Burası Orhan'ın bir arkadaşının, amcasının yazlık eviymiş. Yandaki komşu gece bir civarında evden çıkan birini gördüğünü söyledi. Tarif Orhan'ın arkadaşı olan Aram Ohanyan adlı birine uyuyor. Zaten evde Aram'ın amcasına aitmiş.'' diye açıkladıktan sonra Melisa'ya döndü. ''Sen bu Aram'ı tanıyor musun?''
''Aram Orhan'ın sevgilisiydi ama bunu yapabilecek biri değildir.''
''Şimdilik birinci zanlı bu Aram. Komşu evde kavgaya benzer bazı sesler duymuş, sonra sesler kesilmiş ve bir süre sonra da Aram evden ayrılmış. James'in evinde bulduğumuz Orhan'la ikisinin birlikte çekilmiş samimi fotoğraflarını da düşününce Aram'ın kıskançlık yüzünden ikisini de öldürmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak zorundayız.''
İyi ama Aram da gay. Neden gaylerden nefret ettiğini gösteren mesajlar yazsın?
James cinayetinde de olduğu gibi dikkati başkalarının üzerine çekmek için tabii.
Fazla basit bir açıklama değil mi?
Olabilir ama komşunun şahitliği, Aram ile Orhan'ın sevgili olması, yani şu ana kadar öğrendiğimiz her şey katilin Aram olabileceğini gösteriyor. İşin aslını Aram'ı yakalayınca öğreneceğiz. Artık gitseniz iyi olur. Burada bulunmanız dikkat çekecek.
Tam o sırada başkomiser Hüseyin yanı başlarında bitiverdi. Suratından DM ile Melisa'yı orada görmekten hiç memnun olmadığı anlaşılıyordu.
Selam bile vermeden Mahir'e gelsene bir dedi.
Mahir adamın bir şey söylemesine fırsat bırakmadan, başkomiserim ben haber vermedim, gazeteden öğrenip gelmişler, şimdi yolluyordum diye açıklamaya çalışırken Hüseyin sözünü kesti.
Tamam tamam, komşunun evden ayrılırken gördüğü biri var demiştin, kimmiş öğrenebildiniz mi?
Aram diye biriymiş, Orhan'ın şeysiymiş.
Nesiymiş?
Erkek arkadaşı.
Ha, o da İbni ha, Ermeni İbnesi.
DM Mahir ve Hüseyin'den üç adım ileride durduğundan bütün konuştuklarını duyuyordu. Kulaklarına inanamadı. Haydi gidelim diyerek Melisa'yı kolundan çekti, arabaya doğru yürüdüler. James için burada olduğundan başını belaya sokmak ve Mahir'i de zor durumda bırakmak istemiyordu. Biraz daha orada kalsalar başkomiser Hüseyin'e ana avrat küfretmesi işten bile değildi. Hüseyin'in ırkçılığı ve ayılığı DM'yi çıldırtmıştı. Adamın tavrı askerde tanıdığı bir çavuşu aklına getirdi ve neden bu kadar sinirlendiğini anladı. Askerlik günlerini hatırlamıştı. Amerika'da yaşarken askerlik yapmamayı düşünmüş ama 56 yaşına, yani askerlikten muaf olana kadar Türkiye'ye girememe endişesi yüzünden vazgeçmişti. Anlayamadığı bir bağ vardı bu ülkeyle arasında. Başına gelebilecekler konusunda arkadaşlarının uyarılarına rağmen gene de askere gitmeye karar vermiş ve müracaat edip sırası gelince Türkiye'ye gelip birliğine teslim olmuştu. Daha kapıdan girerken başına gelecekleri anlamıştı ama bir şekilde basirete bağlanmıştı. Birliğine vaktinden bir gece önce vardığında nöbetçi subay, ''Oğlum neden bir gün önce geldin?'' diye sormuş. DM'de ''Ne fark eder, ha bu akşam ha yarın sabah?'' diye cevap vermişti. Adam da sırıtarak ''Burada fazladan geçireceğim bir günün değil, bir saatin bile ne kadar uzun olduğunu yakında anlayacaksın.'' demişti. DM adamın abarttığını sanmıştı ama sonradan yaşadıkları herifin söylediğinin hafif bile kaldığını göstermişti. Ertesi sabah ilk koşuya çıktıklarında yanında koşmaya başlayan çavuşun ''Amerikalı, senin ananı sikeceğiz burada.'' demesiyle askerde farklı olmanın insanın başına ne belalar açabileceğini birden kavramıştı. Çavuşa ''Ben senin ananı sikerim.'' diye beklemediği bir cevabı yapıştırınca kendini yüzbaşının karşısında bulmuş ve ondan sonraki her gün olaylar ve cezalar birbirini takip etmişti. Orduda farklı olmak suçtu. Ermeni, Kürt, eğitimli, homoseksüel, yurt dışından gelmiş, solcu vesaire fark etmiyordu. Biraz farklı herkesin anasını sikmeye yeminliydiler.
Gaylerle heteroseksüel Türk erkeklerinin ilişkilerindeki tuhaflığı ilk defa askerde fark etmişti. Bir gün yan bölükten bir binbaşının öldüğü haberi duyulmuş, ardından da intihar ettiği ortaya çıkmıştı. Anlatılanlara göre binbaşı emir erine tecavüz etmiş, çocukla şikayette bulununca askeri inzibatlar binbaşıyı sorgulamaya götürmek için gelmişlerdi. Pencereden askeri inzibatların geldiğini gören binbaşı da kafasına kurşunu sıkmıştı. Aslında adam yıllarca yanına gelen her emir erini taciz etmiş, bazılarına da tecavüz etmişti. Ama o güne kadar korkudan kimse sesini çıkaramamıştı. Komiser Hüseyin tipindeki fazlasıyla maço Türk erkekleri DM'ye oldu molası çok itici gelirdi. Dışarıdan bakıldığında memlekette herkes fazla delikanlı ve fazla erkekti. Ama diğer taraftan İstanbul'daki kadar travesti, fahişe dünyanın pek az şehrinde vardı nedense. Aile babaları da bunlarla işlerini görür, fantezilerini tatmin eder, sonra da tombul, boyalı, sarışın karılarının koyunlarına dönerlerdi. Binbaşının durumu da aynı böyle bir ikiyüzlülük örneğiydi. Herif evliydi ama bütün hayatı emrinde çalışan genç askerleri becermekle geçmişti. DM bunları düşünürken neredeyse yolun yarısına gelmişlerdi. Kızla konuşmayarak terbiyesizlik ettiğini düşündü. ''Özür dilerim, Hüseyin denilen herifin tavrı beni çıldırttı.'' dedi. ''Melisa, anlıyorum, ben de rahatsız oldum.'' demekle yetindi. DM konuyu değiştirmek için ''Sen ne düşünüyorsun Aram hakkında, böyle bir cinayet işleyebilir mi?'' diye sordu. ''Oranın yanında birkaç kere görmüştüm, sakin bir çocuğa benziyordu.'' ''Evet ama kıskançlığın insanlara neler yaptıracağını bilemezsin. En sakin görünen insan bile bazen gözü dönüp canavarlaşabiliyor.'' ''Doğru söylüyorsun ama Orhan böyle bir şey yapabilecek bir insanla birlikte olmazdı sanıyorum.'' ''Hem Orhan'ı hem de Aram'ı iyi tanıyan biri var mı konuşabileceğimiz?'' ''Onların gruptan Dikran isimli bir çocuk var. Orhan'ın boğaz içinden sınıf arkadaşı. Arayabilir misin?'' Melisa arabayı sağa çekti, telefonunu çıkardı, bir numara tuşladı. ''Alo Dikran, merhaba, ben Melisa. Evet, ben de yeni öğrendim. Senin de başın sağ olsun. James'in en yakın arkadaşı DM Amerika'dan geldi. Olayı araştırıyor. Şimdi de benim yanımda. Vaktin varsa seninle de görüşmek istiyor. Bugün olabilir mi?'' ''Tamam. Nerede?'' ''Bir saat sonra oradayız.'' Telefonu kapattı. ''Bizi Bebek Kahve'de bekliyor.''
11. ayrımın sonu. Sayfa 151.